Ayrım 12. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 141. Senora Forbes'in Mutlu Yazı. Öğleden sonra eve döndüğümüzde, kapının pervazına, boynundan çivilenmiş koskoca bir yılan bulduk. Rengi simsiyah ve parlaktı. Hala canlı gibi bakan gözleri ve açık çene kemiklerindeki testere gibi dişleriyle, çingenelerin yaptıkları bir kötü büyüyü andırıyordu. O zamanlar 9 yaşlarındaydım. Ve bu inanılmaz görüntü karşısında öyle bir dehşete kapıldım ki donup kaldım. Benden 2 yaş küçük olan erkek kardeşimse oksijen tüpüyle maskesini ve yüzme paletlerini fırlatıp attığı gibi çığlık çığlığa kaçmaya başladı. Senora Forbes kayalıklar üzerinde rıhtımdan eve kadar tırmanan dolan başlı taş merdivenden onun sesini duymuş, rengi uçmuş bir halde soluk soluğa bize yetişmişti. Ama kapıya çevilenmiş hayvanı görmesi korkumuzun nedenini anlamasına yetmişti. Bize her zaman iki çocuk bir arada oldu mu birinin tek başına yaptığı şeyden her ikisinin de kabahatli olduğunu söylerdi. Bu yüzden de kardeşimin çığlıklarından dolayı ikimizi de azarladı ve kendimize hakim olamadık diye suçlamalarını sürdürdü. Dadılık sözleşmesinde bizlerle İngilizce konuşacağı açıkça belirtildiği halde Almanca konuşuyordu. Belki kendisi de korkmuştu da kabullenmeye yanaşmıyordu. Ama kendine gelir gelmez takır tukur konuştuğu İngilizcesine ve eğitmenlik saplantısına geri döndü. Bu bir Muriana Helena dedi bize. Eski Yunanlılar için kutsal bir hayvan olduğundan böyle denmiş. Bize derin sularda yüzmeyi öğreten yerli çocuk Oreste birdenbire kapera ağaçlıklarının ardında görünmüştü. Dalgıç maskesini alnına takmıştı. Üzerinde minicik bir mayo, belinde de değişik biçim ve boylarda 6 bıçak bulunan deriden bir kemer vardı. Çünkü suyun altında hayvanlarla göğüs göğüse çarpışarak avlanmaktan başka bir yol düşünemiyordu. Oreste 20 yaşlarındaydı. Gününü karadan çok deniz diplerinde geçirirdi. Her zaman motor yağına bulanmış bedeniyle kendisi de bir deniz hayvanını andırırdı. Senora Forbes onu ilk gördüğünde annemle babama ondan daha güzel bir insan düşünülemeyeceğini söylemişti. Yine de bu güzelliği onu Senora Forbes'in sertliğinden kurtarmaya yetmiyordu. Müren balığını belli ki çocukları korkutmak amacıyla kapıya astığı için o da İtalyanca azarlara katlanmak zorunda kalmıştı. Senora Forbes daha sonra bu mitolojik hayvana gereken saygıyı göstererek onu çivilendiği yerden indirmesini emretti ve bizi akşam yemeği için giyinmeye yolladı. Dediğini hemen ve tek bir hata yapmamaya çalışarak yerine getirdik. Çünkü Senora Forbes'in yönetimi altında geçirdiğimiz 2 haftanın sonunda hiçbir şeyin yaşamaktan daha zor olmadığını öğrenmiştik. Loş banyoda duş yaparken kardeşimin hala müren balığını düşündüğünü fark etmiştim. İnsan gibi gözleri vardı dedi bana. Ben de aynı fikirdeydim. Ama onu bunun aksine inandırdım ve yıkanmamı bitirene kadar konuyu değiştirmeyi başardım. Ama banyodan çıktığında yanında kalmamı istedi. Daha güpegündüz dedim. Perdeleri açtım. Ağustos ayının ortasındaydık. Pencereden adanın öteki ucuna kadar uzanan, sıcaktan kavrulmuş, çorak düzlük ve gökyüzünde öylece duran güneş görünüyordu. Ondan değil dedi kardeşim. Korkmaktan korkuyorum da. Yine de sofraya oturduğumuzda sakin görünüyordu ve işlerini öylesine titizlikle tamamlamıştı ki Senora Forbes'ten özel bir aferin hak etmişti. Oysa benim daha önce almış olduğum 5 puandan ikisini indirmişti. Çünkü son dakikada aceleci davranmış ve yemek salonunda soluk soluğa varmıştım. Her 50 puan bize çift porsiyon tatlı yeme hakkı veriyordu. Ama ikimiz de 15 puanın üzerine çıkmayı başaramamıştık. Gerçekten de yazık oluyordu. Çünkü Senora Forbes'inkiler kadar nefis pudinglere bir daha hiç rastlayamayacaktık. Akşam yemeğine başlamadan önce boş tabakların önünde ayakta durup dua ediyorduk. Senora Forbes Katolik değildi ama sözleşmesinde bize günde 6 kez dua ettirmesi koşulu vardı ve bunu yerine getirebilmek için dualarımızı öğrenmişti. Sonra o bizim davranışlarımızı en ince ayrıntısına kadar denetlerken soluklarımızı tutarak üçümüz birden sofraya oturuyorduk ve ancak her şey kusursuz göründüğünde küçük çıngırağı çalıyordu. O zaman elinde o berbat yazının bitmek bilmez şehriye çorbasıyla aşçı Fulvia Flaminia giriyordu içeriye. Başlangıçta annemiz ve babamızla yalnızken yemekler bir bayram havası içinde geçiyordu. Fulvia Flaminia, ortalığı neşeye boğan bir düzensizlik içinde sofranın çevresinde gevezelik ederek bizlere servis yapar, daha sonra bizimle birlikte oturur, en sonunda da herkesin tabağından birer parça çimlenirdi. Ama Senora Forbes, bizi kaderimize el koyduğumuzdan beri öylesine koyu bir sessizlik içinde servis yapar olmuştu ki, tencerenin içinde kaynamakta olan çorbanın fokurtusunu bile duyabiliyorduk. Bel kemiğimizi sandalyenin arkasına dayayarak ve bir uygarlık dersini ezbere vermekte olan demir gibi sert ve cansız bu geçkince kadından gözlerimizi ayırmadan her lokmayı bir yanağımızda 10 kez, öbür yanağımızda 10 kez çiğneyerek yiyorduk. Tıpkı pazar ayinleri gibiydi. Ama orada hiç olmazsa şarkı söyleyen insanlar vardı. Müren balığını kapıya asılı bulduğumuz gün Senora Forbes bize yurdumuza karşı olan görevlerimizden söz etti. Fulvia Flaminia, onun sesine ağırlaşmış olan havada neredeyse uçar gibi çorbanın arkasından bize kömür ızgarasında kızarmış, nefis kokulu, bembeyaz etli birer fileto verdi. O zamandan beri yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şeyden çok balığı seven benim için Guacamayel'deki evimizi hatırlatan bu yemek yüreğimi ferahlatmıştı. Ama kardeşim tadına bile bakmadan yemeği reddetti. "Ben bunu sevmem," dedi. Senora Forbes dersi yarıda kesti. "Bunu bilemezsin ki," dedi. "Daha tadına bile bakmadın." Aşçı kadına bir uyarı bakışı fırlattı. Ama artık çok geçti. "Müren balığı dünyanın en lezzetli balığıdır, Figlio mio." "Oğlum, çevirin notu," dedi Fulvia Flaminia. "Bir tadına bak, göreceksin." Senora Forbes istifini bozmadı. Kendi acımasız yöntemiyle müren balığının antik dünyada kralların yiyeceği olduğunu ve insana doğaüstü bir cesaret verdiğinden savaşçıların onun safrısı için tartıştıklarını anlattı. Sonra da o kadar kısa süre içinde onca kez yaptığı gibi damak zevkinin doğuştan olmadığını ama insana hiçbir yaşta öğretilmeyip çocuklukta edinildiğini ineledi. Böylece onu yemek yememek için geçerli hiçbir neden kalmıyordu. Ne olduğunu anlamadan önce müren balığının tadına bakmış olan ben, o çelişkiyi içimden bir türlü söküp atamadım. Biraz yavan olmakla birlikte pürüzsüz bir eti vardı. Ama kapının pervazına çivilenmiş yılanın hayali, iştahımı bastıracak kadar güçlüydü. Kardeşim ilk lokma için çok büyük bir çaba gösterdi. Ama dayanamadı, kustu. "Banyoya git," dedi Senora Forbes. "Hiç oralı olmadan, iyice temizlen ve hemen yemeğe gel." Kardeşimin haline üzüldüm. Çünkü akşamın alacakaranlığı içinde evi baştan başa geçip yıkanmak için banyoda gerektiği sürede kalmanın ona neye mal olacağını biliyordum. Ama üzerinde başka bir temiz gömlekle, beti benzi atmış ve gizli bir titremeyle sarsılmış bir halde çok çabuk geri döndü. Ve o sıkı temizlik sınavına pek güzel katlandı. Sonra Senora Forbes, müren balığından bir parça ayırdı ve devam emrini verdi. Ben zar zor ikinci bir lokma aldım. Oysa kardeşim çatalla bıçağı eline bile almadı. "Yemeyeceğim," dedi. Kararlılığı öylesine belirgindi ki Senora Forbes üstelemekten kaçındı. "Pekala," dedi, "ama tatlı da yok sana." Kardeşimin rahatlaması bana cesaret vermişti. Çatalı bıçağı Senora Forbes'in yemek bittiğinde yapmamızı öğrettiği biçimde tabağın içine çapraz olarak koydum ve şöyle dedim. "Ben de tatlı istemiyorum." "Televizyonda seyretmeyeceksiniz," diye karşılık verdi. "Televizyonda seyretmeyeceğiz," dedim. Senora Forbes peçetesini masanın üzerine koydu ve üçümüz birden dua etmek üzere kalktık. Sonra yemeğini bitirmesine yetecek kadar zamanda uyumamızı tembih ederek bizi yatak odamıza yolladı. Bütün iyi puanlarımız siliniyordu ve hayatımızda bir daha hiç eşine rastlayamayacağımız kremalı pastalarını, vanilyalı turtalarını, o nefis erikli bisküvilerini ancak 20 puandan sonra yeniden tadabilecektik. Zaten er geç aramız açılacaktı. Bütün bir yıl boyunca Sicilya'nın güney ucundaki Pantelleria adasına sere serpe geçireceğimiz bir yazın hayalini kurmuştuk. Ve annemizle babamızın bizimle birlikte oldukları ilk ay gerçekten de öyle olmuştu. Volkanik kayalarla kaplı güneşli düzlüğü, uçsuz bucaksız denizi, rüzgarsız gecelerde pencerelerinden Afrika fenerlerinin ışıltılı huzmelerinin göründüğü, tuğla kornişlerine varana kadar kireçle bananalanmış o evi şimdi rüyada gibi hatırlıyorum. Adanın çevresindeki denizin sessiz derinliklerini, babamla birlikte araştırırken son savaştan beri kuma oturmuş duran bir dizi sarı torpil keşfetmiştik. İçinde ne zamandan kaldığı bilinmeyecek kadar eski ve zehirli bir şarabın kalıntılarının durduğu, taşlanmış çelenklerle bezeli, hemen hemen 1 metre boyunda bir Yunan amforası çıkarmış, buğuları tüten bir gölcükte yıkanmıştık. Suları öylesine yoğundu ki üzerinde neredeyse yürünebiliyordu. Ama bizim için en şaşırtıcı keşif Fulvia Flaminia olmuştu. Mutlu bir psikoposu andırıyor, yürümesini engelleyen bir sürü mahmur kediyle birlikte dolaşıyordu. Her zaman. Ama onlara kedilere sevgisinden değil, fareler kendisini yemesinler diye katlandığını söylüyordu. Geceleri annemizle babamız televizyonda büyükler için yapılmış programları seyrederken, Fulvia Flaminia bizimkinden 100 metre bile uzakta olmayan kendi evine götürüyor, Tunus rüzgarlarının uzak uğultularını, şarkılarını, yakınmalı esintilerini birbirlerinden ayırt etmeyi öğretiyordu bize. Kocası kendisine göre fazlasıyla genç bir adamdı. Yaz boyunca adanın öbür ucundaki turistik otellerde çalışıyor, eve yalnızca yatmadan yatmaya geliyordu. Orest de anne ve babasıyla biraz daha uzakta oturuyordu. Geceleri hep yeni tuttuğu dizi dizi balıklar ve ıstakoz sepetleriyle çıka gelir, Fulvia Flamenia'nın kocasının ertesi gün otellerde satması için onları mutfağa asardı. Sonra dalgıç fenerini bir kez daha alnına takarak bizi, mutfak artıklarını gözleyen, tavşan büyüklüğünde dağ fareleri avlamaya götürürdü. Bazen eve büyükler yattıktan sonra döner, avlulardaki artıklar için birbirlerini yiyen farelerin patırtısından zar zor uyuyabilirdik. Ama böylesine bir rahatsızlık bile mutlu yazımızı oluşturan büyülü maddelerden biriydi. Alman bir dadı tutma kararı, yetenekli olmaktan çok öyle bir hava takınan, Karayipli bir yazar olan babamın aklına gelirdi ancak. Avrupa'nın şanlı geçmişinin küllerinden gözleri kamaşmış bir halde, kitaplarında olduğu kadar gerçek yaşamında da kökenlerini unutturmaya her zaman aşırı hevesli görünmüş, çocukların da kendi geçmişinden hiçbir iz kalmaması fantezisine kapılmıştı. Annem, yukarı Guasira'nın gezgin bir öğretmen olduğu zamanlardaki kadar alçak gönüllü olmayı her zaman sürdürmüş, kocasının Allah vergisi olmayan herhangi bir fikri savunabileceğini asla düşünmemişti. Öyle ki kendileri en gözde 40 yazarla birlikte Ege adalarında 5 haftalık bir kültür gezisine katılırlarken, Avrupa sosyetesinin en bayatlanmış adetlerini zorla kafamıza sokmaya kararlı Dortmundlu bir kadın çavuşla hayatımızın nasıl olabileceği ikisi de kendi kendilerine içtenlikle sormamış olsalar gerekti. Sonere Forbes, düzenli Palermo seferi yapan o küçük vapurla Temmuz ayının son cumartesi günü gelmiş, onu orada ilk gördüğümüz anda eğlencenin sona ermiş olduğunu anlamıştık. Ayağında asker botları, güneyin o sıcağında üzerine kuru vaze yakalı bir giysiyle gelmişti. Fötr şapkasının altındaki saçları da erkek saçı gibi kesilmişti. Maymun sidiği gibi kokuyordu. Bütün Avrupalılar böyle kokarlar, hele yazın demişti babam. Uygarlığın kokusudur bu. Ancak savaşçı görünüşüne rağmen Senora Forbes sıska bir yaratıktı. Ve eğer biraz daha büyük olsaydık ya da onda birazcık sevecenlik olsaydı, içimizde belirli bir acıma duygusu bile uyandırabilirdi. Dünyamız değişmişti. Yazın başından beri sürekli olarak hayal gücümüzü işletmemize yarayan günde 6 saatlik deniz, pek çok kez tekrarlanan, birbirinin aynı tek bir saate inmişti. Anne ve babamızla olduğumuzda bütün vaktimizi Oreste ile birlikte yüzmeye ayırabiliyor, onun mürekkep ve kandan oluşan kendi bulanık çevreleri içindeki ahtapotlarla, dövüş bıçaklarından başka bir silahı olmaksızın boy ölçüşmesindeki ustalık ve gözü pekliğe hayran oluyorduk. Daha sonraları her zaman yaptığı gibi kıçtan takma motorlu küçük sandalıyla saat 11'de gelmeyi sürdürmüştü. Ama Senora Forbes, deniz altında yüzme dersleri için gerekli olandan bir dakika bile fazla kalmasına izin vermiyordu. Geceleri Fulvia Flaminia'nın evine gitmemizi de yasaklamıştı. Çünkü bunu hizmetçi takımıyla yüz göz olmak diye görüyordu. Eskiden fare avlamakla geçirdiğimiz zamanı da Shakespeare'den açıklamalı okuma parçalarını ayırmak zorunda kalmıştık. Avlulardan mango aşırmaya ve Guacamayalı'nın cayır cayır yanan sokaklarında köpekleri tuğla atarak öldürmeye alışık olan bizler için bu prens hayatından daha zalimce bir işkenceye akıl erdirmek olanaksızdı. Ancak çok kısa bir süre içinde Senora Forbes'in kendi kendisine karşı bize olduğu kadar sert olmadığını fark etmiştik ve bu otoritesindeki ilk çatlağı oluşturmuştu. Önceleri Oreste bize dalmayı öğretirken o, savaş giysileri içinde, plajdaki rengarenk güneş şemsiyesinin altında oturarak, Schiller'den balatlar okuyor, sonra da öğle yemeği için ara verene kadar, saatler ve saatler boyu, bize sosyete içinde iyi davranışla ilgili teori dersleri veriyordu. Bir gün, Oreste'den kendisini motorlu sandalla, otellerdeki turistik dükkanlara götürmesini istemiş, fok derisi gibi siyah renkli yanar döner tek parça bir mayoyla geri dönmüş, ama suya hiç girmemişti. Biz yüzerken plajda güneşleniyor, terini duşa girmeden havluyla siliyor. Öyle ki üçüncü günün sonunda kıpkırmızı bir istakoza dönmüş, uygarlığın kokusu ise dayanılmaz bir hal almıştı. Geceleri ise gevşiyordu. Yönetimi ele aldığından beri birisinin evin içinde, karanlıkta, oradan oraya dolaştığını hissetmiştik. Ve sonunda kardeşim, Fulvia Flaminia'nın bize onca sözünü ettiği boğulmuş insanların hayaletleri olabileceği düşüncesiyle huzursuz olmuştuk. Çok geçmeden bunun senaroforbesi olduğunu keşfettik. Gecelerini, gündüz olsa kendisinin de hoş görmeyeceği gerçek bir yalnız kadın hayatı yaşayarak geçiriyordu. Bir gece geç vakit, onu mutfakta, üzerine genç kız geceliğiyle, bütün vücudu, yüzüne varana kadar una bulanmış bir halde ve öteki senaroforbesin ayıplamasına neden olabilecek bir hafif meşreplik içinde, bir kadeh porto şarabı içerek o nefis tatlılarını yaparken yakaladık. Bizi yatırdıktan sonra kendi odasına gitmeyip gizli gizli yüzmek için aşağı indiğini ya da çok geç vakte kadar salonda kalarak bir yandan koca koca pastaları yiyip babamın unutulmayacak fırsatlar için gözü gibi sakladığı özel şaraptan bir şişe bitirene kadar içerken, bir yandan da televizyonda küçüklere yasaklanmış filmleri sesini kısarak seyrettiğini artık anlamıştık. Kendi sertlik ve sadelik vaazlarına karşın ölçüsüz bir tür tutkuyla durup dinlenmeden tıkınıyordu. Daha sonra odasında tek başına konuştuğunu, o ahenkli Almancasıyla "Die Jungfrau von Orleans'ten parçaları kesintisiz ezbere okuduğunu, şarkı söylediğini, şafak sökene kadar yatağında hıçkırdığını duyuyorduk. Sonra da gözleri ağlamaktan şişmiş bir halde, her defasında daha da suratsız ve otoriter olarak kahvaltıya geliyordu. Ne kardeşim, ne de ben bir daha hiç o kadar mutsuz olmadık. Ama ben ona sonuna kadar katlanmaya hazırdım. Çünkü ne olursa olsun onun bize baskın çıkacağını biliyordum. Oysa kardeşim, kişiliğinin tüm coşkusuyla ona karşı dikleşmiş, mutlu yazımız da cehenneme dönüşmüştü. Müren balığı olayı bardağı taşıran son damla olmuştu. Aynı gece senaroforbesin uyuyan evin içinde durmadan gidip gelmelerine kulak verirken, kardeşim, yüreğinde beslemekte olduğu hıncın bütün ağırlığını bir anda açığa vurdu. Onu öldüreceğim dedi. Onun bu kararından çok, benim de bir rastlantı olarak akşam yemeğinden beri aynı şeyi düşünüyor olmam şaşırtmıştı beni. Yine de onu vazgeçirmeye çalıştım. Kafanı keserler dedim. Sicilya'da giyotin yok ki dedi. Üstelik kimin yaptığını kimse bilmeyecek. Sudan çıkardığımız ve içinde ölümcül şarabın tortusunun hala durduğu amforayı düşünüyordu. Babam içindeki zehrin niteliğini öğrenmek üzere daha esaslı bir analiz yaptırmak istediği için onu saklıyordu. Çünkü yalnızca zamanın akışı sonucunda oluşmuş olamazdı. Onu senaroforbese karşı kullanmak öyle kolay bir şeydi ki kimse bunun bir kaza ya da intihar olmadığını düşünemezdi. Böylece şafak sökerken gürültülü gece nöbetinden bitkin düştüğünü hissettiğimizde babamın özel şarap şişesini anforadaki şaraptan koyduk. Duyduğumuza göre bu doz bir atı öldürmeye yeterliydi. Kahvaltıyı saat tam 9'da mutfakta yapıyorduk ve Fulvia Flaminia'nın sabah erkenden fırının üzerine bıraktığı tatlı çörekleri senaroforbes kendisi sofraya getiriyordu. Şarabı değiştirdiğimizden 2 gün sonra kahvaltımızı ederken kardeşimin hoşnutsuzluk dolu bir bakışıyla zehirli şişenin büfede el değmeden durduğunu fark ettim. O gün cumaydı ve şişe bütün hafta sonu boyunca öylece durdu. Ama salı gecesi Senora Forbes, televizyonda açık saçık filmler seyrederken şişenin yarısını içip bitirmişti. 12. ayrımın sonu, sayfa 151.